Ayrım 35. Dipten Gelen Dalga. İlya Ehrenburg. Sayfa 368. 41. Glaskov neşeyle karşıladı Krantz'ı. Sizin vaftiz çocukların keyfine diyecek yok. Bu mimzer bizi sanki Soğuz'a iyice bağladı. Benim hesabıma göre muazzam tasarruf sağlandı. Durun hele bir yemek yiyelim. Bakın karım varenik, içi peynir ve vişneli bir çeşit mantı pişirdiğini söylüyor. Krantz'ın yüzüne baktı. Hasta gibi bir haliniz var. Soğuk aldınız belki de. Aldatıcıdır bu havalar. Dün sıcaktı, bugün gene soğuk. Vodka gerek size. Bir yudum alın, bir şeyciniz kalmaz. Krantz hafifçe gülümsedi. Nasıl Edip de bir an önce Petrushkino'ya gidebileceğini düşünüyordu. Ama Glasgow bırakmadı. Yemekten sonra pompanın iyi çalışmadığından yakındı. Krantz ceketini çıkardı, gömleğinin kollarını sıvadı ve pompayı onarmaya girişti. Sizin makine bakımcınız şiir mi yazıyor Allah aşkına? Glasgow şaşırmıştı. Niye sordunuz? Hayır, eğer şiir yazıyorsa bir sorun yok, bağışlanabilir. Koca bir potozu onaramayabilir hani ama pompa bakın tıkanmış. Tıkanınca da tabii basmıyor. Şimdi oldu işte. Aklı hep Petrushkino'daydı ama başladığı işi de yarım bırakamıyordu. Orası burası derken pompa ile epey uğraşması gerekti ve Petrushkino'ya ancak akşama doğru varabildi. Vera'nın nerede oturduğunu sordu. Kitabı ona vermek istiyordu. Konuşmak için iyi bir bahane olurdu bu. Ama durdurduğu iki kadın da Trubnikova'yı bilmiyorlardı. Yaşlı bir adama daha sordu. Şaşkın şaşkın baktı adam Krantz'a. Trubnikova mı? Yok öyle birisi bizim burada. Öğretmen Vera Nikolayevna. Öyle söylesenize Vera Nikolayevna. Biliyorum tabii. Çok olmadı bize geleli. Geçen güzden beri burada. Şu aksöğütü görüyor musunuz? Küçük bir ev var o yanında. Glibacheva'nın evidir o. Orada kalır işte. Vera koşup kapının önüne çıktı. Siz misiniz diye bağırdı. Gülümsüyordu bir yandan da. Krantz'ın da yüzü aydınlandı. O da gülüyordu. Kitabı beceriksizce Vera'ya uzatarak. Sizin kitaplıktan almıştım dedi. Başka ne diyeceğini bilmiyordu. Oysa özenle hazırlanmış bir planla bir haftadır bu anı bekliyordu. Okulda verilen edebiyat programı ile ilgilendiğini söyleyecekti. Kolay olurdu bundan bir konuşmaya girmek. Ama şimdi bunların hepsini unutmuş, şaşkın şaşkın Vera'ya bakıyordu. Vera ise gülümsemeye devam ediyordu. Aslında dedi Krantz sonunda, hemen o akşamın ertesi günü getirmek istemiştim. Birden aklına geliverdi. İşte bunu söylememem gerekirdi. Geçen seferki gibi kaçar şimdi. Yani kitabı fazlaca alıkoyduğumu söylemek istemiştim. Doğru bir şey değil bu ama kimse yoktu gönderecek. Bugün de Sovos'ta işim olduğu için kendim getirmeye karar verdim. Vera artık gülümsemiyordu. İçeri girmesini rica etti Krantz'a. Üzeri çentiklerden yol yol olmuş kocaman bir masa gördü Krantz odanın ortasında. Öğrenci defterleri yayılıydı üzerinde. Vera'nın neler okuduğunu öğrenmek için raftan bir kitap almak istedi ama cesaret edemedi. Bir şeyler söylemem gerek diye düşündü. Dikilmiş susuyorum. Ahmaklık bu. Geri getirdi kitaptan söz etmeye başladı. Sonra onardığı pompadan, okulda gördüğü yaşlı matematik öğretmeninden söz etti. Tüm bunları neden söylediğini kendisi de bilmiyordu ama susmaktan korkuyordu. Sustu mu gitmesi gerekirdi. Vera kısa, isteksiz yanıtlar veriyordu. Düşünceler uzaklarda bir yerlerde gibiydi. Krantz ona hiç bakmamaya çalışıyordu ama kendini tutamayıp keder dolu, tutku dolu gözlerini kaldırdı ve baktı. Glasgow'un hastalık belirtisi olarak aldığı rahatsız, endişe verici bir ışıkla parlıyordu gözleri. Vera başını çevirdi, iskemlenin ucuna ilişivermişti. Sanki bir anda fırlayıp kaçacak gibiydi. Krantz ansızın sustu. Hepsi ahmakça bu söylediklerim. Onu hiç ilgilendirdiği yok. Gideyim artık ben. Onun kendisini alıkoyacağını düşünüyordu belli belirsiz ama Vera hiçbir şey söylemedi. Ayrılırken yüzüne de bakmadı. Krantz evden çıktı ve hızla arabaya doğru yürüdü. Biraz yürüdükten sonra dönüp arkasına baktı. Vera eşikte durmuş onu izliyordu. Durdu Krantz. Dönsen mi acaba? Ama içeri girmişti Vera. İçi kapkara döndü fabrikaya. Bundan daha ahmakça hareket edilemezdi doğrusu. Bir daha göremem artık onu. Hoş görüp de ne olacak? Yeter artık eski romanlardaki gibi düşler dünyasında yaşadım. Topu topu iki kez gördüm. Hep onu düşünüyorum. O ise gülüyordur. Hatta belki de hoş olmayan bir durumdur onun için bu. Yüzüne şöyle bir bakmak yeter bunu anlamak için. Başka birini düşünüyor o. Beni hoş karşıladı diye çocuk gibi sevindim. Oysa onu korkuttum, o ilk karşılaşmamızın kötü izlenimini düzeltmek istiyordu. Sil at tüm bu saçmaları kafandan. Birkaç gün sonra parti bölge sekreteri çağırdı Krantz'ı. Gusev, mimzer işinin peşini bırakmadığını, sonuçlarının iyi olduğunu, Moskova'da projenin saksaklandığını ama gelişme de sağlandığını ve hemen önümüzdeki günlerde bir cevap geleceğini söyledi. Gusev'in yanında 2 saat oturdu Krantz. Durmadan telefon çalıyor, odaya birileri girip çıkıyordu. Krantz böylece Ekim devrimi 20 kolozunda koyunların 90 kilogram geldiğini ve yılda 4 kilo yün verdiklerini, bölge gazetesi redaktörünün saat fabrikasındaki düzensizliklere ilişkin yazıyı keyfi olarak gazeteye koymadığını, makine fabrikası işçiler için yapılan konutlarda çimento bulunamaması yüzünden çalışmaların 2 gün durdurulmasını eleştirenlerin susturulduğunu, Gorbaçov Lisesi müdürünün formalist olduğunu ve tarih öğretmenini haksız yere kara çaldığını, çelik döküm fabrikasında Haziran'da yeni bir ünitenin daha işletmeye açılacağını, tekstil teknik okuluna 80 yataklık yer eklenmesi gerektiğini, Kirovskaya Caddesi'nde 3 yeni apartmanın daha tamamlandığını, üyelerin semt sekreterini parti okuluna göndermek istediklerini, Jurevlev'in söylenenleri yaptığını öğrendi. Şaşkınlıktan küçük dilini yutacak gibiydi Krantz. Gusev'in bu işlerin hepsinden haberi vardı. Açık, kısa, akıllıca cevaplar veriyordu herkese. Gusev, Krantz'a dönerek fabrikanın çıkardığı patozların eskidiğini söyledi. Gerçi Kostiski'nin modeli iyiydi ama yapım kötüydü. Eğer Krantz bu patoz işi üzerinde çalışırsa iyi olacaktı. İş konuşmaları bittikten sonra Gusev, Pravda'da Paris kaynaklı ilginç bir yazı vardı bugün dedi. Atlantik Paktı'nı imzalamışlar ama halk onaylamıyor galiba. Generalleri pek çok bu adamların ama ortada hiç asker görünmüyor nedense. Bana kalırsa Paris Kongresi telaşlandırdı bunları böylesine. Sonra bize öyle kolayca saldıramazlar güçleri. Sözünü tamamlayamadı Gusev. Kuybişev fabrikası direktörü girdi içeri. Makarna üretiminde kullanılacak yeni pres kalıpların yapımına başladıklarını söyledi. Krantz kentin tozlu, çapraşık sokaklarında rastgele yürüdü. Merkezde pek çok eski ev vardı. Bir zamanlar pomeşçiklerin, yüksek taşra memurlarının yaptırdıkları konaklar, tiridi çıkmış, çürümüş, dokunsan yıkılacak köşklerdi bunlar. Bu eski evlerin arasında öğrencilerin sınavlarına hazırlandığı, çocukların koşup oynadığı parklar yeşeriyordu. Kentin dışında ise fabrika bacaları yükseliyordu. Yeni, çok katlı evlerle kuşatılıydı bunlar. Kent, yıldırımlarla parçalanmış ve zamanla çürümüş 100 yıllık bir çınar gibiydi. Ama yine zamanla bu çürük bedenden güçlü yandallar fışkırmıştı. Böyle bir tek kente bile ne çok emek, alın teri dökülüyor diye düşündü Krantz. Oysa Gusev böyle kaç kenti içine alan tüm bir bölgeye bakıyor. Yağmur yağacak mı, yağmayacak mı? Jeneratörler zamanda teslim edilecek mi? Öğrencilerin hepsi yerleştirilebilecekler mi? Ama yuvarlak yüzlü, keskin gözlü Gusev yılmıyordu. Babasının çoban olduğunu söylemişti. Şaşılacak şey, topu topu 30 yıl geçti ama sanki yeni bir kuşak yetişti. Gusev'in hakkı var. Ne toprakla, ne sayılarla ilgisi var bunun. İnsanların içindeki güç bu. Gusev'in patozlarla ilgili sözlerini anımsadı Krantz. Gerçekten ele almak gerek bu patoz işini. Yalnız Koşerev var orta yerde. Adamın gözü öylesine korkmuş ki. Ne güzel parkı var buranın. Her yer leylak. Birden durdu Krantz. Saçma sapan şeyler geliyordu aklına. Bir de bakmışsın şu çalının ardından Vera çıkıvermiş. Güya onu düşünmeyecektim artık. Oysa günde 100 kez aklıma geliyor. Sanrı mıdır, duygu aldatması mıdır, nedir? Gusev doğru söylüyordu. Moskova Mibzer projesini onaylamıştı. Koşarev hem de içten bir sevinçle bildirdi haberi Krantz'a. Önceki söylediklerini hepsini unutmuştu. Bu projeyi başından beri savunmuş gibi geliyordu ona. İşte başarı diye buna derler Alexander İliç. Şansımız iyi gitti, artık üretime geçebiliriz. Sonra Krantz'a birlikte yemek yemelerini önerdi. Kabul etti Krantz. Koşarev savaş sırasında nasıl cesur kararlar aldığını anlattı. Krantz hafifçe gülümsüyor ve onu dinlemiyordu. Koşarev'in neler anlatacağını biliyordu. Direktörün hep anlatıp durduğu birkaç öyküsü vardı. Krantz evine gitmek istemediği için buradaydı. Eve gitmek yeniden Vera'yı düşünmek demekti çünkü. Aradan 1 ay geçti, leylaklar soldu. Yaz sıcak ve kurak geçiyordu. Yeşiller hızla kararıyor, sonra sararmaya başlıyordu. Tek tük duran bulutlar gökte daha yükseklere doğru süzülüyordu. Krantz patoz projesi üzerinde çalışıyordu ama geceleri çok sıcak olan odasında bunalacak gibi oluyor. Vera geliyordu gözünün önüne, gülümsüyordu Vera. Gözleri tutkulu, somurtuktu. Tatlı yabanım benim diyordu Krantz ona, kaçıyordu Vera. Vera'nın sınavları sona ermişti. Kuybişev'e annesinin yanına gitmesi gerekiyordu. Ama her gün neden burada kaldığını açıklayan yeni yeni bahaneler buluyordu. Gitmiyordu annesinin yanına çünkü Krans'ı bekliyordu. Sınıfta ilk gördüğünde hayran olmuştu. Dış görünüşüyle, coşkunluğuyla, taşkınlığıyla, sevecen bakışlarıyla hayran etmişti Krans onu kendisine. Annesi ta çocukluğundan bilirdi Vera'nın nasıl bir hayalci ya da kendi deyimiyle kaçık olduğunu. Daha küçücük bir kızken Mısır'ı, Lermontov'un romantik poemasını ezbere okur, olmayan bir takım kahramanlar üzerine gizemli hayaller kurar, nehir kıyısında ya da odanın karanlık bir köşesinde saatlerce oturur, sonra birdenbire eve yük olduğu, kutuplara gitmek istediği, yalnızlığını bilmek gerektiğine ilişkin saçma şeyler anlatmaya başlardı. Babası sessiz, düzenli bir adamdı. Annesi muhasebeciydi, alçak gönüllü, hamarat bir kadındı. Vera'nın konuşmaları, neşeden melankoliye geçen ani değişmeleri onu korkutuyor, kızının bir arkadaşı olmadığına üzülüyordu. Oysa Vera yaşıtı kızlarla arkadaş olmayı denemişti ama fazla titiz olması yüzünden bu dostluklar uzun sürmemişti. Annesi içini çekiyor, ne bana çekmiş ne babasına, bilmem ki kime çekmiş diyordu. Savaş başladığında Vera 15 yaşındaydı. Kendini 2 yaş daha büyük göstererek cepheye gönderilmesini istedi komutanlıktan. Sonra uslandı. Ya da annesine öyle geliyordu. Liseyi bitirdikten sonra pedagoji enstitüsüne girdi. Geçen sonbaharda da Pesushkina'ya gitti. Enstitüde öğrenciyken sınıf arkadaşlarının Krapivnikov'a aşık olduğunu sanırdı. Ona göre aşk bir ateşti. Acı çekilirdi ondan. Korkulurdu. Krapivnikov, Vera hadi parka gidip öpüşelim deyince bırak beni demişti oğlana. Cilveli karı diye bağırmıştı Krapivnikov da onun ardından. Güldü Vera bunları anımsayınca. Çocukluk. Ama Krans ne isterse söyleyebilir. Bildiğim bir tek şey var, onsuz çıldıracağım. Gerçekten yalnızca kitabı vermek için mi gelmişti acaba o gün? Olamaz. Hemen ertesi gün getirmek istediğini niye söyledi o zaman? Sevmiyor beni, yalnız bir kız diye düşünmüştür. Sohoz'a da yakın üstelik. Gönül eğlendireyim şununla biraz demiştir. Herhalde fabrikada çok sıkılıyordur. Ne de olsa Moskova'da yaşamış. Geldi. Ne biçim olduğumu gördü ve gitti. Ama şimdi gelecek olsa bırakmam onu. Ne isterse söylesin, ister gülsün, ister ne derse desin, kendisini sevdiğimi, onsuz yapamayacağımı söyleyeceğim. Ama Krans gelmedi. Çünkü Vera'nın kendisinden nefret ettiğini, kalbinde başka birisi olduğunu düşünüyor ve kendisini büyük bir belaya çatmış olarak görüyordu. 30 yıldır ilk kez aşkı tanımış, o da ona mutsuzluk getirmişti. Sıcak bir yaz pazarıydı. Koşere balık avına gitmişti. Mühendisler, işçiler fabrikanın 5 kilometre ötesinden başlayan ormana dağılmışlardı. Ahududu, mantar pek boldu ormanda. Krans odasında oturmuş, Stalingrad siperlerini okuyordu. Uzak günler canlanıyordu gözünün önünde. Yakıcı sıcak, iki bombardıman arasındaki sessizlik, stepin kokusu ve ölüm. Fabrika kapıcısının sesine döndü. Alexander İliç, sizi birisi soruyor. Vera'yı görünce ona sarılmamak için kendini güç tuttu. İçeri odama gidelim dedi elini tutarak. Biliyor musunuz gelebileceğinizi düşünmüştüm. Doğruydu bu. Bir de bakmışsın kapı açılmış Vera girivermiş gülümseyerek içeri diye düşündü olurdu. Vera kızardı elini çekti. Her şeyi anlatacağım şimdi size. Bir okul gezisindeyiz Tarhan'a. Yani Lermontov'a gidiyoruz. Ben Sofoz'daydım. Glaskov'a uğrayıp size bir DJ olup olmadığını sordum. Çünkü yolumuzun fabrikadan geçtiğini biliyordum. Glaskov ne yapıp yapıp uğramamı söyledi size. Mibzerlerle ilgili yanıtınızı bekliyorlar. İşte böyle. Şimdi hemen gidiyorum ben. Ne kadar uğraştıysa ikna edemedi onu Krans. Kendisine beklediklerini söyleyip kalmak istemedi Vera. O zaman Tarhan'a ben de geliyorum dedi Krans. Görmediydim orayı şimdiye kadar. Yolda bir kamyon duruyordu ama öğrenci falan yoktu görünürde. Onlar sabah gittiler diye açıkladı Vera. Ben Sofoz'a uğradım, işim vardı biraz. Lermontov'da yetişirim onlara. Bu kamyonda oraya gidiyormuş, alıverdi beni. İkisi el ile tutuşmuş, kamyonun kasasında ayakta duruyor, bir oraya bir buraya sallanıyorlardı. Bir kez de düştüler. Yürüyerek gitmek daha iyiymiş, dedi Vera gülerek. Yürüyebilir miydiniz oraya kadar? Tabii, bizim oradan istasyona kadar 32 kilometredir. Kışın bir gün tiyatroya gitmek istedim. Giderken araba buldum istasyona kadar. Dönüşte ise baktım, incin top oynuyor çevrede. Beklemem de olanaksız, sabah dersim var okulda. Vurdum kendimi yola. Öyle de bir tipi var ki, Pesushkino'ya gelmeden bir de kurt çıktı önüme. Korktunuz mu? Korktum ama çok değil. Ben başka şeylerden korkarım. Nelerden? Karşılık vermedi Vera. Lermontov'a gelince Vera öğrencileri ve öteki öğretmenleri aradı. Gittiklerini söylediler. Görüyor musunuz dedi Vera Krans'a. Şimdi Çembar'dadır onlar. Sizden burada ayrılmam gerekiyor. Böylece Tarhan'ı da göremeyeceğim. Hemen gitmemesini, birlikte müzeyi gezmelerini önerdi Kranz. Kabul etti Vera. Lermontov'un, Mihail Yuryevich, ünlü Rus şairinin evinde odadan odaya dalgın, düşünceli dolaşırken sanki tanıdık bildik bir yerde bir şeyler anımsıyormuş gibiydi. Bazı eşyalara hiç bakmıyor, mağazanın önünde ise uzun uzun duruyordu. Bir cam vitrinde ağza alınan kısmı ısırılmaktan iyice aşınmış küçük bir pipo duruyordu. Onun piposu, dedi Vera duyulur duymaz bir sesle. Evden parka çıktılar. Rüzgar başlamıştı. Kocaman meşe ağaçları uğulduyordu. Küçük gölün üzerine baştan başa dalgalar kaplamıştı. Yeraltı mezarına indiler. Karanlık ve soğuktu aşağısı. Bekçinin verdiği fenerin donuk ışığında çinko bir tabut ışıldadı. Tavandan su damlıyordu. Yukarı çıktıklarında uzun bir süre konuşmadan öylece durdular. Yeniden göl kıyısına gidip oturdular. ''Neden böyle kederli karanlıksınız siz?'' diye sordu Vera. ''Herhalde Kafkasya'da doğdunuz.'' ''Hayır, Moskova'da.'' Hayranlıkla bakıyordu Kranz Vera'nın yüzüne. İnce çizgili yüzündeki yabanıl hava, hafif, yakalanmaz bir gülümseyişle yerini çarçabuk sevecenliğe bırakıyordu. ''Herhalde Lermontov'u seviyorsunuzdur.'' diye sordu Kranz. Karşılık vermedi Vera. Hava kararıyordu. Gök, kara leylaksı bir renk almıştı. Bulutlar birleştiler, fırtına patladı patlayacaktı. Kranz yağmur başlamadan köye dönmelerini önerdi. Daha oturmak istediğini söyledi Vera. Onun Çembar'a gitmek için hiç de acele etmediğini gören Kranz sevindi. Belki de yanılıyordu. Vera onun için gelmişti belki de. Vera Nikolayevna, o gün sizi kapının önünde görünce ayağa kalktı Vera. Bundan söz etmeyin. Yeniden sustular. Karanlıkta köyün ışıkları belli belirsiz yalazlanıyordu. Biliyor musunuz ne düşünüyorum dedi Vera. Nasıl eli vardı ateş etmeye Martinov'un? Gerici çevrelerce tezgahlanan bir düello Lermontov'u öldüren kişi. Ömrüm boyunca anlayamayacağım galiba bunun nedenini. Vera'nın heyecanı Kranz'a da geçmişti. Gençliğini savaşa anımsadı. Alayımızda Zaychenko diye biri vardı diye anlatmaya başladı heyecanla. Çok güzel şarkı söylerdi. Konservatuvarda okumuş. Tıpkı seninle şimdi olduğu gibi oturmuştuk onunla bir gün. Dnieper kıyısındaydık. Lyudmila'dan mektup aldığını söylüyordu. O gece öldürdüler Zaychenko'yu. Bilmiyorum nereden aklıma geldi bu şimdi. Çok kişi öldürüldü oysa. Belki de Angela'yı söylerdi de ondan anımsadım. Ve onun şarkıları sözsüz sesler olarak şimdi genç kızın ruhuna... Bir subayımız vardı cephede. Hayndan konuşurduk onunla. Romantik ironi, duygusallıktan kaynaklanıyor olsa gerek derdi. Bir oklu kirpinin yüreği, bir cennet kuşunun yüreğinden daha ince, daha sevecendir bence. Hep gülerdi. Mine evde adı. Amerikalılar tutuklamışlardı Washington'da. Okumuşsunuzdur herhalde gazetelerden. Salıverdiler şimdi. Vera, geleceği düşündünüz olur mu hiç? Pek seyrek olarak, eskiden daha çok düşünürdüm. Ben düşünürüm. Tuhaf bir zamanda yaşıyoruz. İnsan artık yalnızca her şeyi açıklamakla kalmıyor. Önceden de görebiliyor. Bunun yanı sıra bir de her şey ansızın olup bitiveriyor. Gusev, bizde güçlülük olduğunu söylüyordu. Doğru bu. Savaşta herkes... Kaplanların zırhının ne menem bir şey olduğunu tahmin etmeye çalışıyordu. Mermi delebilir miydi, delemez miydi? Oysa bizim insanımızın yüreğini alalım. Küçük bir şeyden, kız kendisine şöyle değil de böyle baktı diye burkulan bu yüreği hiçbir metal delemez. Yağmur başlamamıştı daha ama bir an bir şimşekle ortalık gündüz gibi aydınlandı. Ardından da gök gürledi. Kranz yeniden önerdi köye dönmelerini ama Vera yine kabul etmedi. Birbirlerini öyle uzun, öyle tatlı sevmişlerdi ki, Kranz kendini tutamadı. Vera, siz de sevdiniz mi? Zor duyulur bir sesle yanıtladı soruyu Vera. Hayır. Kranz onun yüzüne bakmak istedi ama bir şey görünmüyordu karanlıkta. Vera birden Kranz'la yanaştı, yüzüne doğru eğildi ve sımsıkı öptü dudaklarından. Kranz ne onu kucaklayabilmiş ne bir şey söylemeye zaman bulabilmişti. Yitip gitmişti karanlıkta Vera. Kranz tüm parkı dolaştı. Vera diye bağırdı, hiçbir karşılık alamadı. Fırtına oldukça şiddetliydi. İkide bir şimşek çakıyor, ağaçların gövdeleri, Lermontov'un evinin duvarları, gök bir an için aydınlanıveriyordu. Karanlıkta ayağı sürçen Kranz yere düştü. Gölün boydan boya çevresini dolaştı. Sonunda yola çıkabildi. Bardaktan boşanacasına yağmur yağıyordu. Nereye gideceğini bilemiyordu Kranz. Köye mi, istasyona mı, yoksa Çembar'a mı? Böylece sabaha kadar dolandı durdu. Okulda kendisine Vera'yı anlatan matematik öğretmenini buldu Çembar'da. Öğretmen öğrencilere Belinsky'nin Vissarion Grigoryevich, ünlü devrimci, demokrat, eleştirmen, gazeteci ve materyalist düşünür. Lermontov'u ne kadar çok sevdiğini anlatıyordu. Vera Nikolaevna sizinle değil mi? Diye sordu Krans heyecanla. Hayır, dün Lermontov'da bekledik kendisini ama gelmedi. Herhalde caydı geziye katılmaktan. İyice telaşlanmıştı Krans. Nereye gidebilirdi bu kız? Geceki fırtınadan sonra dünya daha bir aydınlık neşeliydi. Her şey yeşermiş, güneş ışığında titriyor parlıyordu. Oysa onun yüreğinde dün geceki karanlık vardı. Pestruşkino'ya nasıl vardığını sorsalar kendisi de söyleyemezdi. Gece 11'e doğru gelebilmişti köye. Ev sahibi kadın daha uyumamıştı şansına. Vera Nikolayevna diye sordu Krans heyecandan koparcasına çıkan bir sesle. Odasında, buyurun geçin. Vera yatağına uzanmış, başını yastığa gömmüştü. Krans'ı görür görmez fırlayıp kalktı. Başını iki elinin arasına alıp yüzünü yüzüne yaklaştırdı. Ne istersen söyle dedi ve ne olacaksa olsun. Seviyorum, çok seviyorum. Hiç kıpırdama yerinden. Ölene kadar böyle dur. 35. ayrımın sonu sayfa 378.